Sonucu ayrım.
Başarırsa Brian'ın karşı adımları hızla azalacak ve ancak arada bir Brian'ın zaman içinde ilişkilerinde suların nasıl olduğunu sınamasıyla ortaya çıkacaktır. Louise'in öyküsü başlangıçta ele aldığımız kim neden sorumlu sorusuna nasıl bir aydınlık getiriyor? Bu öykü başka bir insanın sorunlarına karşı aşırı bir sorumluluk üstlenirken kendi davranışlarımızdan yeterince sorumlu olmamamıza iyi bir örnek oluşturuyor. Louise öfkeleniyor çünkü kardeşinin sorunlarının sorumluluğunu aşırı derecede üstleniyor. Ona önerilerde bulunuyor, kurtarıyor ve para veriyor. Onun kendi başına mücadele vermesine seyirci kalamıyor. Ancak bir yandan da değişmeyi bu denli istediği modele kendi davranışının nasıl bir katkıda bulunduğunu görecek sorumluluğu üstlenmiyor. Kendi durumunu yansıtmasını ve eski kurallarla rollerden kurtulmak için yeni bir tutum takınmasını önleyen bir konuma takılıp kalıyor. Kısa vadede değişmek kolay değil belki ama statükoyu korumanın da uzun vadeli bedelleri var. En belirgini de Brian'ınki. Louise kardeşini çok seven bir abla ama ona öneride bulunup yardımına koşmak için gösterdiği yararsız çabalarla ve ona kendi zayıflıklarını göstermemesiyle yetersiz yüklenen bir bireye yapılabilecek en kötü şeyi yapıyor. İlişkide bu konumu korumanın Louise'e getirdiği kişisel bedel belki hemen göze çarpmıyor ama bu bedel de aynı derecede önemli. Louise'in kronik öfkesi ve yaşadığı yüksek gerilim düzeyi bunun kanıtı. Aşırı yüklendiğimizde, zor günlerimizde kendimizi başkalarının ellerine bırakıp bir süreliğine rahatlama ya da parçalanma lüksünü yaşamayı güç buluruz. Başkalarının bakıcısı ve yardımcısı olan Louise de kendi gereksinimlerini ve kardeşine bakması gerektiği için süpürüp halının altına tıktığı kendi gelişimini gözden kaçırıyor. Diğer kişi için kendini sorumlu hissetmeye devam ettiği sürece kendi benliği açısından yetersiz yükleniyor. Çocuklara duyulan öfke. Günümüzün pek çok annesini tehdit eden tehlikelerden biri de kendini ve çocuğunu suçlama. Tüm aile sorunlarının sorumluluğu omuzlarına yüklendiğinde anneler "Benim sorunum ne?" ya da "Çocuğumun sorunu ne?" sorularına takılıp kalıyorlar. Anneler de çocuklarının davranışlarının, hatta çocuklarının varlıklarının tamamen kendilerinin yarattığı bir şey olduğu fantezisini geliştiriyoruz. Çocuğun durumu iyi ise kadın iyi bir anne olarak görülüyor. Ama kötü ise o zaman da soruna yol açan kötü anne olarak damgalanıyor. Çocuğun içinde bulunduğu ortam sadece anneden oluşuyormuş gibi düşünülüyor. Yakın zamanlara kadar babanın, ailenin ve ailenin içinde bulunduğu toplumun bu açıdan adı bile geçmiyordu. Anne olarak aslında bizim denetimimiz altında olmayan şeyleri denetleyebileceğimize ve denetlememiz gerektiğine inandırılıyoruz. Çoğumuz çocuklarımızın davranışlarını kontrol etmeye ve iyi bir anne olduğumuzu kendimize, annelerimize ve tüm dünyaya kanıtlamaya aşırı derecede ihtiyaç duyuyoruz. Ancak çocuğunu kontrol etmede çaresiz kaldığını hissederek öfkeye kapılan anne, bu duyguyla ilgili sorunlarımızın kaynağını oluşturan bir çelişki yaşıyor. Aslında kendi denetimimiz altında olmayan bir şeyi denetlemeyi kendi sorumluluğumuz olarak görebilir ve buna karşın kendi davranışlarımız için sahip olduğumuz güç ve otoriteyi kullanmakta başarısız olabiliriz. Anneler çocuklarının belli bir şekilde düşünmelerini, hissetmelerini ya da davranmalarını sağlayamazlar. Ama hangi davranışlara hoşgörü gösterip hangilerine gösteremeyecekleri ve kötü davranışın sonuçlarının ne olacağı konusunda katı, kararlı ve açık görüş sahibi olabilirler. Ayrıca aile bireylerinin tıkanmalarına yol açan modellerdeki kendi rollerini değiştirebilirler. Sorunun kendimize ya da çocukta veya çocuğun babasında olduğunu düşünürsek, kendimize yardım etme çabalarımız başarısızlığa mahkum olacaktır. Yüzeysel olarak böyle görünse bile aslında aile hayatında tek bir suçlu yoktur. Çocuklara girişilen öfkeli iktidar mücadeleleri genellikle şu sonucu verir. Onların duyguları, düşünceleri konusunda aşırı yüklenir ya da çok fazla müdahale ederiz. Ama iş kendi konumumuzu açıklığa kavuşturup davranış kuralları koymaya geldiğinde yetersiz yüklenebiliriz. Burada tipik bir örnek vermek istiyorum. Claudia, 4 yaşında bir diktatör. Aylar önce boşanmış bir kadın olan Alicia, Carlos adında bir adamla görüşmeye başlamıştı. Alicia bu konuda şunları söylüyordu. Ondan hoşlanıyorum ama kızım hiç sevmiyor. Carlos'la birlikte evden çıkmaya kalktığımız anda 4 yaşındaki kızım Claudia şiddetle ağlamaya başlıyor. Belki bu babasına karşı duyduğu sadakatle ilgilidir. Ama Carlos'tan hoşlanmıyor ve onunla yalnız kalmamı istemiyor. Carlos'a kaba davranıyor, onunla konuşmayı reddediyor. İkimiz dışarı çıkarken bazen kendinden geçiyor. Ona o kadar kızıyorum ki anlayışlı olmayı bile başaramıyorum. Claudia böyle davrandığında Carlos'la ikiniz ne yapıyorsunuz diye sordum. Sakinleştiğimle onunla mantıklı konuşup uzlaşmaya çalışıyorum. Dışarı çıkmak istediğimi ve bunda kızacak bir şey olmadığını söylüyorum. Dışarı çıkmama yakında alışacağını ve bunun onu rahatsız etmeyeceğini anlatıyorum. Carlos'un çok iyi bir insan olduğunu ve biraz çaba gösterirse onu seveceğini söylüyorum. Bunlara kızınız nasıl tepki veriyor diye sordum. Mantıklı açıklamaları dinlemiyor bile. Yatak örtülerinin altına giriyor ya da elleriyle kulaklarını kapatıyor. Ya da sesini daha da yükseltiyor ve iyice sinirli oluyor. Geçen hafta durum o kadar kötüydü ki planlarımı iptal ettim. Ve bebek bakıcısıyla Carlos'u evlerine geri gönderdim. Genellikle pes etmeyip dışarı çıkıyorum. Ama sonuçta öyle bir suçluluk duyuyorum ki hiç eğlenemiyorum. Boşanma yüzünden onun zor günler geçirdiğini biliyorum. Ama beni böylesine denetim altına aldığı için ona yine de kızıyorum. Bu çocuk tam bir diktatör. Burada yanlış olan ne? Alicia'nın sorununu belirleyebildiniz mi? Çocuklarla mantıklı mantık yürütmek. Bilgili anne ve babalar için çocuklarla mantık yürütmek iyi bir yöntem gibi görünür. Ama uygulamada bu çocukları her şeyi bizim gibi görmeye ikna etme çabasına dönüşür. Alicia kızına öfkesinin ve gerginliğinin yanlış, aşırı ve istenmedik bir şey olduğunu iletiyor. Alicia Carlos'la çıkmakla yetinmiyor. Carlos'la çıkmasını kızının da istemesini istiyor. Kızının kaba davranışlarından vazgeçmesinden, ki bu son derece mantıklı bir istek, öte Carlos'u sevmesini ve onun iyi bir adam olduğunu düşünmesini istiyor. Alicia'nın bunları istemesi çok mantıklı. Ama yine de çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini değiştirmemiz mümkün değil. Daha da önemlisi, bu bize düşmez. Bunu yapmaya çalışmak öfkemizi ve sıkıntımızı daha da arttırmaktan başka işe yaramayacaktır. Ayrıca çocuğun aile içinde açık ve ayrı bir ben oluşturma çabalarını da engelleyecektir. Alicia kızının öfke ve üzüntü duygularını kabullenmekte neden böyle zorlanıyor? Bunun nedeni belki de farkında olmasa bile Alicia'nın da dışarı çıkma konusunda huzursuzluk duyması. Ya da iş diğerlerinin, özellikle de kendi çocuğunun duygularına geldiğinde aşırı yükleniyor ve kurtarmaya koşuyor. Çoğumuz bunu yaparız. Kızımız ya da oğlumuz üzüntüsünü, öfkesini, acısını ya da kıskançlığını ifade ettiğinde ilk tepkimiz hemen koşup bu duyguları yok edecek ya da durumu düzeltecek bir şey yapmak olur. Bu bir şey öneride, yorumda bulunmak ya da yatıştırmak olabilir. Konuyu değiştirmeye ya da çocuğu neşelendirmeye çalışabiliriz. Çocuğumuzu bu şekilde hissetmediğine ya da hissetmemesi gerektiğinde ikna etmeyi deneyebiliriz. Duygusal aşırı yüklenme aile ilişkilerindeki kaynaşmayı yansıtır. Aile rolleri ve kuralları aşırı mesafeli babalığı ve aşırı ilgili anneliği teşvik eder. Çocuğumuz kaşındığında biz kaşırız. Anne ile çocuk arasındaki bu birliktelik gücü o denli yoğundur ki çocuklarımızı anlayışla dinleyip onları istedikleri gibi ayrıntılı ve daha çok konuşmaya yönlendirecek ayrılık düzeyine ulaşmakta zorlanırız. Kendi işimize bakıp aşırı yüklenen ya da onarıcı konumundan vazgeçtiğimizde çocuklar ister 4 yaşında olsun ister 40 kendi duygularıyla baş edip kendi sorunlarını çözme ve istedikleri zaman yardım çağrısında bulunma konusunda büyük bir beceri gösterirler. Alicia'nın yerinde olsaydınız ne yapardınız? Claudia, Alicia'nın şu 3 adımı atabilmesinden sonra büyük oranda sakinleşti. Alice ilk olarak Claudia'nın duygu ve düşüncelerini değiştirmeye çalışmadan dinledi. Kızına öneride bulunmadı. Onu yatıştırmaya, eleştirmeye ya da talimat vermeye kalkışmadı. Bunun yerine anlayışlı ve onarma amacı taşımayan sözler söyledi. "Galiba bu akşam dışarı çıkmama çok kızıyorsun. Carlos'tan pek hoşlanmıyorsun, değil mi?" Annesinin sakin ve tepkisiz bir tutumla onu dinlemesi karşısında Claudia da yatıştı ve annesiyle babasının boşanmalarıyla ilgili öfke, korku ve mutsuzluklarını açıkça ifade etmeye başladı. Kızının sorunlarını bir şey yapmak zorunda kalmadan dinleyebilmek, Alicia'nın omuzlarından ağır bir yükün kalkmasını sağlamıştı. İkinci olarak Carlos'la görüşme ya da bu konuda başka bir şey hakkında kendi kararlarını vermenin kendi sorumluluğu olduğunun ve bu kararların kızının duygusallığına bağlı olmadığının bilincine vardı. Alicia kızına onun duygularına saygı duyduğunu ve önem verdiğini ama kararlarını kızının duygusal patlamalarına dayandırmayacağını iletti. Söz gelimi şöyle diyordu: "Bu gece kendini kötü hissettiğini biliyorum ama Carlos'la ikimiz yine de sinemaya ve ardından da yemeğe gideceğiz. Evet, saat 11.30'da, yani sen uyuduktan sonra döneceğim." Claudia gözyaşlarına boğularak "ondan nefret ediyorum" dediğinde de "anlıyorum" diye yanıt veriyordu. Kendi duygu ve düşüncelerini olduğu gibi yansıtabileceğini ama annesinin hem kendisi hem de kızı için kendi bağımsız, iyi düşünülmüş kararlarını verecek derecede ayrılığa ve olgunluğa sahip olduğunu görmek tüm çocuklar gibi Claudia'yı da sonunda rahatlattı. Eski modelde ise Alicia Claudia'ya boyun eğiyor ve ardından kendisini yönlendirdiği için kızına öfkeleniyordu. "Bu çocuk istediği her şeyi yaptırıyor." Üçüncü olarak açık davranış kuralları koyma ve bu kuralları uygulatma sorumluluğunu aldı. Söz gelimi sinir krizi geçirmek kabul edilmez bir davranıştı. Claudia böyle bir şey yaptığında Alicia onu kucağına alıp odasına götürüyor ve sakinleşene kadar burada kalmasını sağlıyordu. Ayrıca Carlos kendisiyle konuştuğunda onu görmezliğe gelmenin de kabul edilemez bir davranış olduğunu açıkça belirtti. "İstemiyorsan Carlos'la konuşmak zorunda değilsin. Ama o sana bir soru sorduğunda onu görmezlikten gelmek yerine konuşmak istemediğini söyle." Haftalar boyunca Claudia, "Carlos ona her soru sorduğunda bundan söz etmek istemiyorum" dedi. Alicia bu davranışa katlanabileceğine karar vermişti. Ayrıca kızını Carlos'la ilişki kurmaya zorladıkça ve Carlos da çocuğa yaklaştıkça Claudia'nın kendini daha da çok uzaklaştırdığının farkına vardı. Carlos'la ikisi biraz geri çekildiler ve Claudia'ya ihtiyaç duyduğu alanı bıraktılar. Claudia artık Carlos'u sevmeye ya da ona yakınlık duymaya zorlanmadığını görünce onun yanında kendini daha rahat hissetti ve hatta zamanla ona ısınmaya başladı. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da değişim, diğer kişiyi yapılandırmaktan vazgeçip modelleri gözlemeye başladığımızda ve kendi davranışlarımız için yeni seçenekler bulduğumuzda gerçekleşir. Gözlem yeteneklerimizi keskinleştirmemiz bazı modelleri kolayca saptamamızı sağlayacaktır. Claudia'dan boşanma konusundaki duygularımı ifade etmesini ne kadar çok istersem o kadar çok içine kapanıyor. Ama onu zorlamaktan vazgeçip boşanma hakkındaki kendi tepkilerimi anlattığımda bazen konuşmaya başlıyor. Önümüzdeki bölümde de göreceğimiz gibi 3 kişiyi kapsayan diğer modelleri gözlemlemek bundan daha da zordur. Bölüm 8. Üçlü düşünmek. Aile üçgenlerinden çıkmak. Kısa bir süre önce Phoenix'te yaşayan annemle babamı görmeye gittim. Bu yolculuğu yapmamın nedeni nezle bile geçirmeden 75 yaşına gelmiş olmakla övünen babamın ani bir kalp krizi geçirmesiydi. Bu benim için harika bir ziyaret oldu ama döndükten sonra çocuklarıma karşı çok öfkeli olmaya başladığımı gördüm. Sonraki birkaç gün boyunca Matthew her sabah başı ağrıyarak uyandı. Ben gittikçe huysuzlaştı ve iki oğlan birbirleriyle sürekli kavga etmeye başladılar. İki çocuğum öfkemin tek hedefi haline gelmişti. Durumumu aileler konusunda duyarlı bir uzman olan arkadaşım Kay Kent'le konuşurken çocuklarıma duyduğum öfkeyle annemle babamı görmeye gidişim arasında bağlantı kurmaya başladım.
Onlarla birlikte geçirdiğim güzel günler bana sadece aramızdaki coğrafi uzaklığı değil, aynı zamanda artık bu dünyada olmadıklarında onları ne kadar özleyeceğimi de hatırlatıyordu. Özellikle bu ziyaretten sonra artık yaşlarını görmemezlik edemiyordum. Babam yorgundu, ağırlaşmıştı ve sık sık nefesi kesiliyordu. İki kanser ve yakın zamanlarda bir ameliyat atlatmış, dirençli bir kadın olan annem her zamanki gibiydi. Ama yine de onun da ölümlü olduğunu biliyordum. Kay bu yeni bilincimi çocuklarıma ve annemle babama açıkça anlatmamı istedi. Ben de bunu yaptım. Ertesi akşam yemek masasında son zamanlarda böyle sinirli olduğum için tüm ailemden özür diledim. Ve Matt'le Ben'e Phoenix'e yaptığım yolculuktan sonra kendimi üzgün hissettiğimi, çünkü anneanneyle dedenin yaşlandıklarını ve dedenin kalp krizi geçirmesinin bana sonsuza dek bu dünyada olmayacaklarını, ikisinden birinin yakında ölebileceğini hatırlattığını söyledim. Bu denli öfkeli olmamın nedeni buydu işte dedim. Ayrıca annemle babama bu ziyaretin ne kadar çok hoşuma gittiğini ve eve döndükten sonra onların yaşlanmalarıyla ilgili kaygılarımla ve günün birinde başlarına gelecek şey için duyacağım üzüntüyle yüz yüze geldiğimi anlatan bir mektup yazdım. Bundan sonra olanlar gerçekten çarpıcıydı. Oğlanların ikisi de gözle görülecek derecede rahatladılar ve kavga etmeyi kestiler. Ölüm ve ölmek konularında sorular yönelttiler. Dedelerinin kalp kriziyle anneannelerinin kanseri hakkında ilk kez soru sordular. Benim de öfkem geçti ve durum normale döndü. Ertesi hafta babamdan bir mektup aldım. İçimi dökmeme karşılık olarak böyle ürkütücü konuları fazla düşünmememi öneren baştan sağma bir yanıt veriyordu. Ama aynı zarfa oğlanlara yazılmış uzun bir mektup daha koymuştu. Mektubunda çocuklara kalbin nasıl çalıştığını ve kendi durumunda ne olduğunu tam olarak anlatıyordu. Matthew'a yazdığı mektubu ölüm konusunu doğrudan ele alarak bitirmişti. Bu gerçekçi ve sıcak mektuplar iki kuşak arasındaki ilk iletişimin başlangıcı oldu. Bir ilişki ya da bağlamda arka planda kalan sorunlar diğerlerini de mutlaka etkiler. Bu gerçeği gördüğümüzde öfkemizin yanlış hedefinden özür dileyebilir ve yolumuza geri dönebiliriz. Sana bağırdığım için özür dilerim ama iş yerinde amirim canıma okudu. Sağlığım konusunda endişeliyim. Sanırım sana patlamamın nedenleri de bu. Bütün gün herkese öfkelenip durdum ve sonra bugünün kardeşimin ölüm yıldönümü olduğunu hatırladım. Ama güçlü öfke duygularımızı bir insandan diğerine saptırdığımızı ya da bir durumun yarattığı gizli öfkenin başka bir yerde patlak verdiğini kimi zaman fark edemeyiz. Bu durum duyguyu bir kişiden başka birisine yönlendirmekten ibaret değildir. Bunun da ötesinde bir ilişkide duyduğumuz huzursuzluğu ilk çiftteki duygusal gerilimi yok etmek üzere farkına varmadan durumun içine çektiğimiz üçüncü bir kişi üzerinde yoğunlaştırarak azaltırız. Söz gelimi, öfkemi kötü davranan çocuklarıma yöneltmeye devam etseydim ki bu durumda onlar daha da kötü davranacaklardı, yaşlanmakta olan annemle babamın yaşamları konusunda duyduğum endişeden korunacaktım. Hatta gerçek sorunu saptayıp söze dökmeyi başaramayacaktım. Bu modele üçgen denir ve üçgenler çeşitli şekillerde görülebilir. Ailemiz, iş ortamımız ya da dostluk ilişkilerimiz gibi tüm insani bağlamlarda geçici üçgenler otomatik olarak ve farkına varılmadan işlemeye başlar. Ama üçgenler sabitleşip içlerindeki bireylerin gelişmesini engelleyebilir ve bizi ilişkilerimizdeki çatışmaların gerçek kaynaklarını saptamaktan alıkoyar. Aşağıdaki örnekte başlangıçta geçici ve zararsız olmakla birlikte sonradan sorunlu hale gelip sabitleşen bir üçgen göreceksiniz. Evde yaşanan bir üçgen. Judy emlak komisyonculuğu yapıyor ve kocası Victor da telefon şirketinde bir satıcı. Sözünü edeceğimiz gün Victor'ın işten sonra bir toplantısı çıkar ve Judy'ye telefon ederek saat 7'ye dek eve dönemeyeceğini söyler. Judy bütün öğleden sonrasını çocuklarla birlikte geçirmiştir ve akşam yemeği zamanı geldiğinde sinirleri oldukça bozuktur. onun sinirli olduğunu fark ederek her zamankinden de yaramaz davranan ve böylece sinirlerini daha da bozan çocuklarına yemek hazırlar. Bulaşıkları yıkar ve Victor gelene dek gözünü saatten ayırmaz. Saat 7:30'da Victor kapıdan içeri girer. Geç kaldığım için özür dilerim der. Yolda kaza olmuştu, trafiğe sıkışıp kaldım. Bu son derece makul bir mazerettir ama Judy öfkelidir. Üstelik bunun nedeni ona göre kendi ihtiyaçları değildir. Bunu kabul etmeye yanaşmaz. Sesinden yoğun bir öfkeyle çok sinirlendim der. Johnny ve Mary bütün gün senin eve dönmeni beklediler. Artık neredeyse yatma zamanları geldi. Özellikle Johnny için çok endişeleniyorum. Bu hafta ona neredeyse hiç zaman ayırmadın. Seni çok özlüyor. O babasız bir çocuk. Burada ne oluyor? Victor'ın babalığı üzerinde tartışmaya değer bir konu olabilir belki. Ama burada tartışılan sorun aslında bu değil. Şu anda Judy, Victor'la ikisi arasındaki önemli bir sorunu saptırmak üzere çocukları kullanıyor. Victor'ın da bu saptırmaya katılmak için kendince nedenleri olabilir. Judy belki de Victor'ın eve geç dönmesine öfkelenmeye hakkı olmadığını hissediyor. Ne de olsa bu toplantı işinin önemli bir parçası. Trafiğin sıkışması da onun suçu değil. Öfkesinin mantıksız, haksız ya da olgunluktan uzak olduğuna inanması bunu kendine bile itiraf etmesini önlüyor olabilir. Ya da belki ortada gerçek büyük bir sorun var. Victor'ın eve göç dönmesi onun evlilikte sorumluluk yüklenme oranına karşı uzun süredir Judy'nin içine gömdüğü bir öfkeyi uyandırmış olabilir. Judy ile Victor'ın baş edilmesi olanaksız huzursuzluk düzeyleri içermeyen esnek bir ilişkileri varsa bu üçgen geçici olacak ve ciddi sorunlara yol açmayacaktır. Judy sakinleştiğinde duygularını Victor'a açabilir. Nasıl bir zor gün geçirdiğini ve kocası saat 5'te eve dönüp ona arkadaşlık ve biraz rahatlama sunmadığında nasıl öfkelendiğini anlatır. Ama Judy Victor'la içinden geldiği gibi konuşmaya çekiniyorsa... Ya bu çift evliliklerinde bastırılmış çatışmalara karşı katı bir korunma izliyorlarsa? Judy, Victor ve çocuklardan birini içeren üçgen zamanla sabitleşebilir. Judy sık sık Victor yerine çocuklardan birine patlamaya başlayabilir. Ve evlilik cephesinde işleri sakinleştirecek biçimde Mary ya da Johnny ile ilişkisini derinleştirebilir. Bu da farklı şekillerde gelişebilir. Anne ile Johnny mesafeli bir evliliğin yerini alacak ve babanın aile dışında bir konumda kalmasını sağlayacak yakın bir ilişki kurabilirler. Anne kocasıyla ilgili sorunlarını evliliği içinde tutacağına kızına dert yanabilir. Ya da belki de duygusal ya da davranışsal bir sorunun ortaya çıkmasıyla birlikte çocuklardan biri kaygı odağı haline gelebilir ve böylece Judy'nin dikkatini evliliğindeki doyumsuzluğundan çekebilir ve hatta Judy ve Victor'ın sorumlu çocuklarına yardım etmeye çalışan ana baba olarak sözde yakınlık yaşamalarını sağlayabilir. Üçgenin üçüncü ayağının çocuk olması şart değildir. Bu ayak Judy'nin annesi, kayınvalidesi ve Judy'nin ya da Victor'ın ilişkiye girdiği bir kişi olabilir. Üçgenler çok çeşitli şekiller alırlar ama her birinde evlilikteki ele alınmamış sorunlar yüzünden Judy ile üçüncü taraf arasındaki yoğunluk artacak ve üçgenin sabitleşmesiyle birlikte evlilik sorunlarının çözülmesi de giderek zorlaşacaktır.